podcast dinle.
Efendim iyi geceler, iyi akşamlar daha doğrusu diliyorum. Ayrılırken iyi geceler dileriz inşallah. Son tefekkürde kalmıştık geçen konuşmamızda. Düşünme etkinliğinin en son durağıdır. Son katıdır. Tefekkür, dianoia. Noia. Yunancası. Tekrar ediyorum her keresinde. Bunlar tam manasıyla oturmuyor. Oturmuyor çünkü gündelik dilden kapılmış sözlerdir ve Eflatun kendi anlamlarını yüklüyor bunlara, bu sözlere. Latincesi meditatio ve Latince'nin yavrusu Fransızca'da da meditasyon diye geçer. Bu E'nin üzerine de şöyle bir çizgi gelir Fransızca'da. Meditasyon olur. Aslı meditatio. Latince'de dianoia. Bu salt düşünmedir. Ne demek salt düşünme? Hiçbir şekilde nesnesi bulunmayan, nesneye yani var olana, gerçeklikte bulunana geri götürülmesi mümkün olmayan bir düşünme tarzı. Ne dedik? Temelde olağan düşünme vardır. Her an, her lahza uygulanan insanın nefes alması, su içmesi gibi her an yaptığı bir iştir düşünme. Bunun üzerine teemmül, gene Eflatun'da noesis, noesis diye yazıyoruz ama bu s iki sesin arasına geldi mi z diye okunur Yunanca'da. Eski Yunanca'yı kastediyorum. Bugünkü Yunanca yahut Rumca'da nasıl okunur bilmiyorum. Bu da Latince'de reflectio'dur. Gene Fransızca'ya şey yaparsak, çevirirsek refleksiyon oluyor. Latince'de bu ne yoktur. Bu Fransızca'da girer. Reflectio. Ve nihayet tefekkür. Karşımıza çıkıyor. Bu tefekkür metafiziğin en üst kısmında, geçen konuşmamda onun haritasını çıkarmıştım, hatırlayacaksınız. Mistiklikle sınırdaş olan, hem hudut olan yörede, metafiziğin o yöresinde karşımıza çıkıyor. Ve nihayet mistiklikte başvurulan bir olaydır tefekkür. Şimdi
hem irfanın hem de hikmetin düşünme
irfan
biçimi.
İrfan ile dediğin gibi irfan ile hikmetin, daha ziyade de hikmetin hizmetindeki düşünme. irfanda da var ama onun üstünde hikmette yer alan bir olaydır. Bizim taraftaki mistiklik tasavvufta tabii ki bu genel geçer bir olaydır. Yani tasavvufta düşünme kendini gösterdiğinde her zaman göstermez. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Düşünme baş göstermeden de tasavvuf yürütülebiliyor. Daha çok da zaten o minvalde yürütülmüş çok soylu duyguların yer aldığı bir saha tasavvuf. Dinin en üst katı.
O zaman oradaki tefekkürün kaynağı kalp oluyor. O tasavvufçuların kalp dediği şey mi?
Mutasavvufların dediğin gibi gönül buradaki merkez. Eflatun da böyle diyor. Eflatun da dimadi gönül olarak görüyor. Bu mistikliğin kaynağı, mistikliğin yöneticisi orasını veriyor. Şimdi tefekkürde düşünmenin üzerine düşünüyorsun. Bu teemmülde de var ama artık tefekkürde kat be kat düşünmeler söz konusudur. Ve burada mistikliğe geçildikten sonra yani hikmette tefekkürde mantık aranmaz. Bunu defalarca söyledim. Bu itirazlarla karşılanıyor. Dinde mantık olmaz mı? Yok. Mantık olmaz. Kesin bu. Hayata uygulanan yani muamelatta tabii ki oluyor. Söz konusu olan burada muamelat değil. Hayata uygulanan kesim değil. Dinin özünden bahsediyoruz.
İşte dinin özünü de siz tasavvuf olarak değerlendirdiniz.
Dinin özünü deşen, dinin özüne nüfuz etmeye çalışan zevat sufidir, mutasavvıftır. Ve orada düşünmeyle karşılaşıyorsak bu tefekkür tarzında nereye yazdık? Burada. Tefekkür tarzında olur. Mistikliğin dışında felsefeye taalluk eden kesimde de tefekkür olabilir mi? Olabilir. Salt matematik şeyler, hususlar tefekkürdür gene. Bunun da en bariz örneğini büyük Fransız filozof Blaise Pascal verir. Meditasyon matematik, matematik tefekkürler şeklinde geçer. Burada bir nesne yoktur. Nesneyle hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla gönül değildir burası yalnız. Bu tamamıyla dima meselesidir. Yani beyine bile biz bunu yerleştiremiyoruz.
Hocam
beyin, fizyolojik, organik bir olaydır.
Biraz daha hani anlaşılsın diye şöyle bir soru soracağım. İnşallah doğru bir soru soruyorumdur. Mesela bizde hani bu İslam düşüncesinde kelam vardır ya hocam.
Evet.
Kelam bu Pascal'ın bahsettiği tarzda bir tefekkür etme biçimiyle mi düşünür? Hani tasavvuftan farklı olarak.
Şimdi kelam tasavvuf ile felsefe arasında bir köprü gibidir. Tamam mı? Yahut da şöyle diyelim, tasavvuf ile akıl arasında bir şey geçiş noktasındadır. Kelamın tamamı ne akıldır ne de tamamıyla şeydir. Tasavvuftur. Ara namedir. Tefekkür kelamda yer alır. Tasavvufi tefekkürden ziyade metafizik tefekkür olarak karşımıza çıkar. Yani aklı kendisine yol gösterici olarak şey yapar. Görür aklı. Burada da şeyden çıkıyoruz. Hazreti Peygamber'in şeyleri, hadislerini kaydedelim derler. Sakın yazmayın diye uyarır. Ayetlerle karıştırılabilir. Peki hadislerin sahih olup olmadığını ileriki nesiller nasıl tespit edecekler diye sorarlar. Der ki Kur'an ve akılla bağdaşanlar bana aittirler. Buna aykırı, bunlardan birine aykırı düşenler benden değil diye cevaplar. Kelam bunu esas almıştır. Yani akıl ile Kur'an'ı, akıl ile ne diyeyim size, dini denkleştirmeye çalışmıştır kelamda. Zaman zaman bu taraf, yani o da kelami mezheplere göre değişiyor. Kimisinde ağır basan Kur'an, kimisinde ağır basan akıl oluyor. Tamam mı? Bunlar da zaten tarih boyunca büyük çekişmelere, çatışmalara yol açmıştır bu ayrılık. Ama senin sorunun cevabın kelamda aklın yeri vardır. Kelami tefekkürde aklın yeri vardır. Özellikle hayata yönelik kelami talimatlar yahut da buyruklar tabii ki mantıktan nemalanmışlardır. Orada daha bir ağır basar. İşte makul dediğimiz budur. Yaşamaya yönelik ifadeler. Aklilik makulluktan tamamıyla farklıdır. Makullukta aklın yönetiminde, aklın idaresinde duygular yer alırlar. Bu aklilikte duygunun hiç yeri yoktur. Ve bu ilk defa Aristoteles felsefesinde karşımıza çıkıyor. Evet.
Platon'da makullük esas. O at arabası örneğini vermiştim. Evet. O geldi aklıma.
Platon'da her şey var. Yok yok. Bize salt akıldan da bahsediyor aklilikten. Ama asıl ağır basan ve Eflatun'un gönlünün kaydığı mıntıka makulluktur.
Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Özür diliyorum ama. Kelamın aklı metafizik alanda sınırlıyken tasavvuf ehlinin tefekkürü mistik alandan süreye giden bir yolculuğu hedef alır diyebilir miyiz?
Şimdi yekpare değildir bu. Mütecanis değildir. Burada da basamaklar var. Tasavvufu göz önüne aldığımda benim kılavuzum Mevlana. İbn Arabi'yi de koyuyorum. Gazali'yi de koyabilirim ama ikisinde de Gazali'de de şeyde de
Arabi'de
de tabii felsefenin etkisi çok ağır basıyor. Felsefenin hiç etkilemediği bir adam varsa o da Mevlana'dır. O yüzden o bana daha doğru bir kılavuz gibi gözükür bu konuda, bu noktada. Mevlana'da aklın hiç karışmadığı kesitler var. Tasavvufi kesitler var. Pekala aklın gölgesini gördüğümüz bölmelerde, kesitler de var. Yani neredeyse sonsuz sınırsız bir hikmetler deryası içinde kendimizi buluyoruz. Burada hayata bizi götüren, aynen bunun benzeri işte Eflatun'da da böyledir. Sadece Mevlana'da felsefenin izi yoktur. Halbuki Eflatun çok sıkı bir felsefe
tutarlılığı içerisinde midir?
Her zaman değil. Bir felsefe yapısının iskeletini kurar. O yapı ortaya çıkmaz. O tutarlılık yoktur. Tutarlılık yoktur. Yani bunu istedi de yapamadı değil. Yapmadı. Öyle bir yere geliyor ki burada o yolu sürdürmüyor.
Amacı yaşatmak çünkü.
Yaşatmak üzere. Evet. Bilgiler hep mübalağa oldu. Bilgiler çoğu kere yaşatmaya yönelik. Hep demiyorum. Yaşatmaya yönelik olmayan bilgiler de var bizde. Eflatun'da. Ama bunlar olumsuz örneklerdir. Yani olması gereken bilgi şudur, onun zıttı da budur demeye getiriyor.
Aslında yine yaşatmaya yönelik. Yani.
Tabii yine evet. Ve o yaşatmaya yönelik bilgiler 10.000 kere tekrarladım. Devlette, ahlakta, ahlak ile devlet adeta şey yapıyorlar.
Özdeş gibi.
Örtüşüyorlar Eflatun'da. Oraya yönelikler. Bütün yan kollar ana ırmağa akıyor. En güzel örneğini ben coğrafyada hep Amazon ırmağında bulurum. Yüzlerce koca ırmak bu ana ırmağa akarlar. Ve bir yerde galiba 5 kilometre genişlikte bir ırmakla karşılaşırız. Yani boğazın kaç kere büyüğü genişliğinde bir ırmak karşımıza çıkar. Adeta öbür tarafı zar zor görüyorsun. Öbür kıyıyı. Neredeyse ufuk gibi oluyor. Her neyse şimdi konumuz Amazon değil. Eflatun ve tefekkürde şey yaptık. Demirimizi attık. O halde bunun üzerinde fazla durmaya hacet yok. Çünkü bu bizi felsefenin ana yapısına götürmeyecek. Felsefenin ana yapısı teemmüldür. Bu biraz felsefenin üst, en üst kesimi ve onun üstünde de dediğim gibi felsefenin dışında mistikliğin düşünme tarzıdır. Tefekkür, meditatio.
Hocam özür diliyorum, bölüyorum sizi tekrar ama şimdi son dönemlerde bu popüler kültürün de etkisiyle meditasyon dediğimiz bir çeşit ibadet, bir çeşit yöneliş Budizm'in de Hinduizm'in de etkisiyle ülkemize de ihraç edilen, ülkemize ithal edilen, özür diliyorum, bir düşünüş biçimi ortaya çıktı. Meditasyon yapmak diye bir kavram var artık. Şimdi bu kavramla izleyicilerimiz özdeşlik kuruyor. Yani bazı izleyicilerimizin aklına bu gelmiş olabilir. Meditasyonda hiçbir şey düşünmemek ana ilke iken, burada tefekkür, yani derin düşünmek bize bu kelimenin kökeninin farklı bir mecraya açıldığını gösteriyor bize. Ne dersiniz bu konuda?
Dinin en derin noktasında, tasavvufta, mistiklikte düşünme tadil olur. Düşünme kesilir. Kesinlikle düşünmezsin. Belli bir noktaya sabitlenirsin. Bizde, İslam'da Allah'a sabitleniyorsun. Ama Allah'ın bir nesnesi yoktur. Öyle mi?
Tabii.
Yani bir karşında duran bir şey yoktur. Öbür dinlerin kolaylığı karşılarında bir nesnenin olması. O nesne Tanrı değildir. Ama Tanrı'yı temsil eder. En yakın örnek Hristiyanlıktaki ıstavrozdur. Tamam mı? Onun karşısına geçer, ona odaklanır. Frenkçesiyle konsantrasyon dedikleri, Türkçesi odaklanmak.
Aslında bizim namazda yapmaya çalıştığımız şey de
namazda o. Yapılan budur. Demin dediğim ya, Allah'a odaklanılır. Onun nesnesi yoktur. Bu seni sadece düşünmeden değil, duygulardan, duyulardan da kurtarır.
Peki duyguya mı atar beni? Tamamen duyguya mı?
Duyguya verir tabii. Duygu vardır ama nesnesiz bir duygudur o. Aşktır. Nesnesiz bir duygudur. Düşünme yoktur. Duyu yoktur. Bunun da gene bizde en bariz örneğini Hazreti Ali verir. Onu da görüyoruz. O bir olay olur. Şeye, topuğuna ok saplanır. Oku çıkarmak feci sancılı bir iş. Çünkü böyle çengele vardır. O korkunç bir şey olmalı. Hele topuk da çok duyarlıdır. Denerler, dayanamaz. Durun der, yapmayın. Bir namaza durayım, o arada çeker çıkarırsınız der. Namaza durur ve gerçekten o oku çeker çıkarırlar. Dinde belgelemeye lüzum yoktur, yoktur öyle bir şey. Yine de psişik bir haldir. Her ne kadar ben bunun doğrulanmasını düşünmüyorsam da, Kuala Lumpur'da seyrettiğim bir Hindu bayramında Hazreti Ali'nin bu etkinliğinin, yani topuğundan şeyin çıkarılmasının nasıl bir şey olduğunu gördüm. Bir Hindu bayramında kilometrelerce, işte kaç kilometre unuttum onu, adamlar yürüyorlar, sırtlarında bıçak, halkalar geçirmişler derilerine ve orada Batu mağaraları diye bir yer var şehrin dışında, muazzam bir mağara, onun içinde Hinduların tapınakları var. Oraya dek bu adamlar yürüyorlar, üstleri açık, çıplak, bir tek avret yerlerini örtmüşler. Ve sırtları şeylerle dolu. Kılıçtı, bıçaktı, işte kamaydı. halkalar geçirilmiş deriye. Deriye geçirilmiş bunlar böyle. Ondan sonra o mağaranın önünde geniş bir düzlük var. Rahipler bir takım dualar okuyorlar. Ve bu halkaları söktüler. Kılıçları işte ne bileyim ben bıçakları şunu bunu çıkardılar. Tek bunu ben kendi gözümle gördüm. Damla kan akmıyor. Ya tamamıyla fizyolojiye aykırı bir olay. Bu kadar ben fizyoloji falan okudum. Saçımı başımı yoldum orada yani bu nasıl oluyor? Sonra bir süre sonra adamlar o müminler veçt halinde çıkıyorlar. Çıktılar, çıkıyorlar değil çıktılar. Kendilerine geldiler. Ondan sonra işte o yenildi, yediler, içtiler. Ben katılmadım tabii sadece seyrediyorum. Yediler, içtiler filan. İçeri girdiler mabete. Orada işte ayinler okundu, dualar edildi vesaire vesaire vesaire. Bu neyi gösteriyor? O veçt halindeyken bir şeyin duyulmadığı, hissedilmediği hadisesi. Hazreti Ali'de de gördüğümüz buydu. Onlar kendi herhalde tanrılarına odaklanıyorlar. Hazreti Ali de Allah'a odaklanmış görünüyor orada. O kon çekilmesi sırasında. Bu meditasyon değil. Trans hali. Frenkçe söyle. Türkçesiyle vecit hali.
Daha aşkın bir şey bu.
Daha aşkın bir şey. Düşünmüyor. Yani burada bir düşünme var. Orada artık hiçbir düşünme yok. Düşünmeyi atlıyorsun. Geçiyorsun. Zaten o hali düşünmeye çevirdiğinde düşünmenin olağan sürecini bulamıyorsun. Nedir o? Mantığa bağlı yürüyüşünü bulamıyorsun. İşte burada da gene en güzel örnek Mevlana'nın beyitleridir.
Hocam şey geldi aklıma şimdi dediniz ya. Duyu yok, düşünce yok. İşte aşk var. Mevlana da dediniz. Aşkı soruyorlar. Ben ol da bil diyor. Tarif de yok yani.
Yok tabii. Kimse aşkı tarif edemez. Aşkın tarifi olur mu?
Yani bu hani Allah'ın da tarifi yok aslında hani yani böyle baktığımızda. Bir tarif edemiyoruz biz onu yani.
Elbette onu hep söyleyip duruyoruz zaten. Allah'a tarif etmenin imkansız olduğunu. Mümkün değil. Kendini tanıttığı ölçüde tanıyoruz. O da çok sati bir tanıtma. Öze ilişkin bir şey yok. Şimdi biz o takdirde mistikliği bırakarak felsefe yönüne geçersek burada tefekkürün çok dolaylı olarak nesnesiyle karşılaşacağız. Ama teemmüle oranla daha bir uzak nesneye tefekkür. Yani nesneden en uzak düşünme tavrı tefekkür yahut meditasyondur. Bir düşünmedir ama artık var olana yürümüyor, gitmiyor. Bunu neye benzetebiliriz? Deniz kıyısından en uzak bölgedeki bir ülkeye. Hep aklıma sevgili Moğolistan'ım gelir. Herhalde yeryüzünde denize en uzak olan coğrafi orası olmalı. Bunun etkisi nedir? Çok kuru olması. O kadar kuru bir memleket ki, yani nem itibariyle nemsiz. Kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor, yere yapışmıyor. yerde durmuyor. Bir süre durabilir, en ufak bir esintiyle o kar gidiyor. Yerde nem yok. Yapışması sinleme ihtiyacı var. Yağışla gelmiyor nem. Su birikintisi nemi sağlıyor. En başta deniz, göl de sağlar. Mesela bunun çok açık bir örneğini Doğu Anadolu'da gördüm. Nemsiz yöreler Keban Barajı'ndan sonra, Atatürk Barajı'ndan sonra bayağı rutubetli olmaya başladılar. Başta Elazığ, ne bileyim Adıyaman vesaire. Tamam. Bunlar yokken bu barajlar çok kuruydu oralarda. Kuru nemsizlik ababından söylüyorum. Kıraçlık anlamında değil. Ağacı, bağış, ormanı, şu su, bu su olabilir ama sudan uzak, yani su birikintisinden uzak olduğunda nem miktarı çok düşüyor. Sıfır değil tabii, hiçbir zaman olmaz ama oraya yakınlaşıyor. İşte burası da var olan olayının çok ama pek çok uzağındadır. Ve bu tefekkür insanın biricikliğine en güzel örneklerden birisidir. İnsan dediğimiz kesitin başka bir yerden, başka bir kaynaktan gelmediğine, başka bir menşeden kaynaklanmadığına kanıttır. Çünkü bütün canlılar bizim beşer tarafımızda var olana, diğer var olanlara bağımlıdır. Ama insan tarafımız bundan tamamıyla kopmuştur. Kopmuştur demek yanlış. Bununla bağlantısızdır. Kopmak için bağlı olman gerekir. Sonra zamanla kesiliyor o bağ. Öyle değil. Temelden, esastan bir bağ yoktur. Öyle gözüküyor şu olay.
Ayrı konular yani. Bir.
Apayrı bir dünya. Buradan tekrar biz düşünmeye gelelim. Bu bizim için hayati önem taşıyan bir olaydır. Düşünerek, eğitim yoluyla almış olduğumuz inancı bilgiye dönüştürüyoruz. Anlaşılıyor mu? Tekrar edeyim mi? Eğitim yoluyla bize verilen değerler inançlardır. Bunları düşünerek, düşünme yoluyla bilgiye döndürebiliriz. Her zaman döndürmüyoruz. Her an bilgi üretmiyoruz. İcabı halinde ürettiğimiz bilgi düşünmeye dayalıdır. Burada bana verilen, bana verilen ne demek? Bana öğretilen demek. Benim öğrendiğim demek. Bana öğretilen ile karşılaştığım var olan arasında bağı düşünerek kuruyorum. Ve buradan, bu olaydan ortaya çıkan bilgidir. Örneğin örnek vermiştim. karşıdan bir karartı görüyorum. Herhangi bir yerdeyim. Şuraya girdim. Kapıdan. Böyle ilk bakışta her şey bir karartı. Ondan sonra keskinleştikçe dikkatim keskinleştikçe o şey, o karartı ne idüğü belirsiz olaylar belirginlik kazanmaya başlıyor. Çok güzel bir örnek. Şimdi bakın, ben buradan geliyorum. Sınırlarından çıktım mı acaba? Geliyorum. Bu karartıyı bakıyorum. Seçikleşiyor. Ha diyorum. Bu karşımda kitap var. Bana bir tarihte bir nesne göstermişler. Buna kitap demişler. Tamam mı? Öyle bir bende bir inanç var. Ya diyorum, bu benim tanıdığım o şekle benziyor diyorum. Bu neymiş? Kitap. Tamam mı? Ne yaptım ben? Burada karşılaştığım var olan ne değerlendirdim?
İnançlarım zaviyesinde.
İnançlarımın çerçevesinde değerlendirdim. O bir şey olarak var olana dönüyor zihnimde. Düşünme yürürlükte. Nerede? Zihnimde. Baktım, ha dedim, bu kitap. Güzel. Bu temel bir bilgi. Daha tam oturmuş değil. Şurada bakıyorum, bir merdiven var. Bakayım ne kitaplar var diyorum. Merdivenden çıkıyorum şu balkona. Dokunuyorum. Ulan kitap değil bu. Dokunuyorum. Duyu var. Ne yapıyorum ben? Daha önceki bilgimin üstünde tekrar düşünüyorum. Teemmül ediyorum.
Malumattan yukarıya doğru çıkıyorum.
Yukarıya çıkıyorum. Tamam. İlme gidiyorum. Ya diyorum, bu kitap değil diyorum. Nedir peki? İkinci bir inanca ihtiyacım var. Fotoğraf bana öğretilmiş olmalı. Ah diyorum. Bunlar kitapların, bu adamlar kitapların resmini çekip buraya koymuşlar. Süslemek babından, tezyin etme babından.
Hocam keşke bunu fahş etmeseydiniz. İnsanlar onu kitap zannediyor olabilirdi.
Anlatabiliyor muyum? Bu katmerli bir bilgilenme oluyor. Katmerli bir düşünme, teemmül beni ilme götürdü bu sefer. Yokluyorum. Denetliyorum. Ve tabii temelde sorguluyorum. Bana inanç olarak verilenle yetinmiyorum.
Diyorum ki, bir yerden de bu öznel alandan nesnel olana doğru bir iştiyak mı oluşuyor bende? Bununla mı ilgili biraz da? Hani inançlar daha öznel, bilgi daha nesnel gibi ya.
İnançlar dış dünyaya inandığın ölçüde nesnel oluyorsun. Yokluyorsun, sorguluyorsun ve bu yoklamanın, sorgulamanın sonucunda yokladığın var olanın hakkını veriyorsun. İşte o nesnelliktir. Benim inancıma uygun düşmüyor diye kendini bana kabul ettirmeye kalkanı kabul etmiyorsam o öznelliktir. Yani ben onu kitap olarak görmek istemiyorum. Ne bileyim ben başka bir şeyi yerine koymak istiyorum. O zaman nesnelliği reddetmiş oluyorum. Kitabın hakkını vermemiş oluyorum.
Kitap için değil de başka örnekler için çokça yaparız bunu. Değil mi? Çok öznel yaparız. Sahada
gayet
kalmak.
Tabii. Şimdi kitaptan kalktığımız için ona şey yapıyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmında inancımızı, temel inancımızı bozmak istemeyiz. Nesnelleştirmediğin takdirde bilgiyi de alamıyorsun. Çünkü nesnelliğini kabul ettiğinde karşılaştığın var olanın bilincine varıyorsun. Katmerlenmiş, yerini bulmuş, hak ettiği yeri bulmuş olan, var olan senin bilincindedir artık. Atabiliyor muyum? Öbür türlü nesnelleştiremediğin, öznelliğinde tuttuğun senin öz bilincinde kalıyor ve sahtekarlığa tevessül ediyorsun. Yani karşındakinin yerini tayin etmemiş oluyorsun.
Biraz zanlarla hüküm veriyorum.
Onu yani. Kendine mal ediyorsun. Edebiyatta bu çok yapılır. Çünkü edebiyat bireyi esas alır. Bireyin dökümünü yapar. Bireyin o dökümlenmesinde, o teşrihinde öznelliğini buluyor. Felsefe bilim, özellikle bilim kesiti, felsefe bilimin bilim kısmı tarifi gereği nesnel olmak zorundadır. Büyük sorun, Eflatun'da da bunu görüyoruz. Nesnelliği hayatımıza mal edip etmeme sorunu. Edeceksek nereye dek edeceğiz? Sınırını nasıl çizeceğiz? Çok azda tutarsan nesnelliği, dış dünyayla ilgili bilinçlenmen mümkün olmuyor. Nesnelliği çok aşırıya götürürsen, günümüzde yapılmaya çalışılan da o, öz bilincini alabildiğine bastırıyorsun. Ve insanlığından, kişiliğinden oluyorsun. Kişiliğimi imar eden öz bilinci. Öz bilincimi nesnellikle dengelediğim ölçüde sağlıklı bir kişilik geliştiriyorum. Burada matematik ölçü koymak imkansız. Dört. İlke tespit ediyor Eflatun. Bu ilkelere uyduğun ölçüde sağlıklı bir kişilik inşa edebilirsin. Bir, basiret. İki, hikmet yahut bilgelik. Üç, cesaret. Dört, sadakat.
Hocam, Eflatun'a göre huzurlu olan tek kişi filozof o zaman. Öyle olmuyor mu ama biraz?
Bunlar Eflatun'a göre aklın keskin idaresindeki duygulardır. Basiret orta yolu bulmaktır. Dengeyi sağlamaktır. Sofrosyne diyor buna. Sofrosyne. Mahsus yazıyorum. Bu her dilde bu sözü denk düşecek bir şey bulamıyorsun. Bizde var basiret. Enfes sözlerdir bunlar. Bunların üzerinde derinlemesine düşünmek tefekkür.
Nesnesizlik işte burada giriyor devreye, değil mi?
Öbürleri, o diğer saydığım üçü, buna dayanarak inşa olunurlar. Cesaret, sadakat ve ne dedik bir şey
bilgelik.
Daha?
Bilgelik.
Ha?
Bilgelik.
Bilgelik. Bu hikmete açılan kapıdır. Bilgeliğe açılan kapıdır. Bilgelikten cesarete, cesaretin ne olduğunu daha önce gördük. Ve nihayet sadakata geliyoruz. Sadakatın içinde vefa da var. O ayrıca saymaya hacet yok. Bunlar benim salt bireysel yaşamımı tayin etmiyorlar. Yaşama ile hayat arasında size bir fark koymuştum. Yunanca'da var bu muazzam zenginlik. Yunanca'da var. Bios, hayat, zoe, yaşama yahut yaşam. Bu yalnız ve yalnızca insana mahsustur. İnsanın dışında hiçbir canlının hayatı yoktur.
Ve biz canlıların en mahkum olduğu şey de zamandır maalesef ki hocam.
Zoe yaşam dedik. Ve bunun bireyi zoondu.
Yaşayan.
Canlı. Hayvan olarak da kullanılır anlamına gelir. Bütün canlılar soondur. S diye okunur bu. Soondur. Tek yani yaşamaları vardır. Bir tek insan hayat sahibi. Onun yaşama kesiti beşerdir. Hayat tarafı insandır. Önümüzdeki konuşmamızda insanı belirleyen zemini, edebi ve oradan ahlakı ele alacağız. Arkasından siyaset, öğretim ve devlet konusuna geçip Eflatun'u kapatacağız. Ve Aristoteles'e geçeceğiz. Bu münasebette iyi geceler dileyerek huzurlarınızdan saygılarımızla ayrılıyoruz. Podcast dinle.